Tanrı bizim babamız oluyor. Yaşayan babamız oluyor. Tanrı dünyayı seviyor. Ve Tanrı yani dünyayı nasıl sevmiş? Kendi bağrında olan, biricik kalan oğlu İsa Mesih'i sevdi. O yüzden İsa Mesih baptist olduktan sonra sudan çıktığı zaman sevgili oğlum budur. Ben ondan hoşnutum diye söyledi. Sevgi sadece Tanrı sadece oğlunu seviyor. İnsanlar bu dünyada çoktu ama Nuh'un çağında hepsi yargılandı ve öldüler. İleride de yargı olacaktır. Ama sadece Tanrı'nın sevdiği İsa Mesih içinde olanlar. Biz mesela baptist aracılığıyla İsa Mesih içinde oluyoruz. İsa Mesih içinde olanlar doğru sayılmış ve olanları Tanrı seviyor. Tanrı oğlunu sevdiği gibi onları seviyor. İsa Mesih de diyor ki babanın bana verdiği adını onlara verdi ve onlar da bizimle birlikte olsun diyor. Aynı Tanrı kendisini sevdiği gibi oğlunu seviyor ve Tanrı oğlunu sevdiği gibi bizleri aynı şekilde sevmektedir. Siz iman derken Tanrı'nın lütufunu almış kişi ise bizim mescidler Tanrı'nın lütufunu almış olanlarız. Tanrı'nın lütufunu almamışsa imanlı değil. Tanrı'nın lütufunu almışsa Tanrı'nın sevgisini almış oluyor. Gerçekten siz Tanrı'nın sevgisini almakta mısınız? Tanrı'nın sevgisini almakta mısınız? Aileniz Tanrı'nın sevgisini alıyor mu? Ama insanlar Tanrı'ya şikayet ediyor. Çok şikayet ediyorlar. İsa Mesih öğrencilerini ne yapmış? Kutsal kitapta ne diyor? Tanrı'nın sevdiği kişileri diyor. O yüzden Tanrı'nın sevdiği kişileri sonuna kadar sevdi diye Yuhanna 13. bölüm 1. ayet 2. ayette anlatıyor. Yani sonuna kadar seviyor. O zaman İsa Mesih'in öğrencileri, Tanrı'nın sevdiği İsa Mesih'in öğrencileri çok var. Onlar 11 kişi oluyor. Onlardan Yuhanna 100 yaşa kadar yaşadı. Bazı insanlar mesela 80 yaşa kadar ya da 50 yaşa kadar ya da 40 yaşa kadar yaşadı. Ama Yakup diye öğrenci var. O 21 yaşındayken öldü. Tanrı sevdi diye bu dünyada çok uzun yaşamış falan değil. 100 yaşa kadar falan yaşamış falan değil. 100 yaşa kalan kadar yaşayan sadece Yuhanna'ydı. 11 öğrenci arasında. O yüzden bu dünyada uzun zamandır yaşıyor diye Tanrı seviyormuş diye düşünmemek lazım. Rab'ın sevgisi onları armak oluyor. O yüzden Rab'in bulunduğu yerde onlarla birlikte olmasını istiyor. Bize niçin kutsal ruhu vermiş? Romalılar 8:1'de ne diyor? İsa Mesih'i ölümden dirilten kutsal ruhtur. Kutsal ruhu size veriyor. Çünkü o kutsal ruh aracılığıyla sizi diriltmek istiyor diyor. Diriltip bizi armak istiyor. Biz niçin kutsal ruhu aldık? Bizi armak istiyor Tanrı. Yani bizi tanımak istediğini tanıklık ediyor bu. Bunu garanti ediyor. Bu bizim ümidimiz oluyor. Yani imanımızda ümit olması lazım. Ama insanlar çok gayret ediyor ve iş yerinde harika bir şekilde çalışıyor. Sonra mesela iş kaybedince, yaşlanınca Tanrı'ya şikayet ediyor, kiliseye şikayet ediyor ve başka insanlara şikayet ediyor. Yani iman ne gerek var diye pişman oluyorlar. Bu bir lanettir. Kendi ruhu Tanrı sevgisini almadığı için böyle. Siz kendinizi iyice düşünün. Gerçekten ben Tanrı'nın sevgisini alıyor muyum, almıyor muyum? Yani kendisini iyice bilmek lazım. O yüzden kendinizi bilin diyor. Tanrı'nın sevgisini almak lazım. Tanrı'nın sevgisi bizi armaktır. Kardeşler, ben 10 yıllarca Ben tek yoldan yürüdüm. 50 bir yıldır ben şimdiye kadar çalışıyorum. O kadar çok zulmediliyorum, o kadar çok küfür ediliyorum ama hiç baz geçmeden şimdiye kadar zulmedilerek şimdi yürümekteyim. Neden böyle yapıyorum? Biz cinleri çok cinleri kovuyoruz değil mi? Yani İsa'ya inanarak ölmüş cinler var mı? Tabii ki yani bazı insanlar iyice inanmadan mesela yani imanlı gibi davranarak ama gerçek imanı olmayanlar mesela cin olabilir. Ama İsa'ya inanarak cin olanlar hiç yok. Hepsi yani %100 İsa'ya inanmadan ölmüş oluyor. Yani ben İsa'ya inanmadım diyor cin. Bedendeyken mesela beraber otobüste binebiliyor, beraber lokantada yemek yiyebilir ama bedenden ayrıldığı an tamamen ayırt ediliyor. Tamamen ayrılıyor yani. İsa Mesih'in yanında mesela Çamlı'dayken iki tane haydut vardı. Biri cennet bahçesine davet edildi ama öbürü öyle değildi. İki kişi yatıyor, bir kişi bırakılıyor, bir kişi alınıyor. İki kişi tarlada çalışıyor, bir kişi alınıyor, bir kişi bırakılıyor. Böyle yazılmıştır. Yani karakoza olduğu için ikisi de yani alınıyormuş falan değil. Karısı imanlı, kocası imanlı değilse karısı sadece alınıyor. Yani sadece bir kişi alınıyor. Gerçekten ruhu Tanrı'nın sevgisini amaçlasam. Tanrı insanların görünüşüne bakarak yargılamıyor. Yani Tanrı ruhunu alıyor. Tanrı ruhun, insanın ruhunu alıyor. Bu bizim ümidimiz oluyor. Dolayısıyla ne zaman alacağını biz bilmiyoruz. O sadece Tanrı biliyor. Ne zaman ya da yani ne zaman alacağı onu bilmiyoruz. Sadece Baba Tanrı biliyor. Oğlu da bilmiyor, melek de bilmiyor. Siz de bilmeyeceksiniz diye söyledi kutsal kitapta. Dolayısıyla İsa Mesih'in sevdiği kişi, İsa Mesih'in sevdiği kişi olsa da, öğrenciler olsa da, mesela Pentekost gününden sonra şehit olmuş olanlar da var. Ondan sonra mesela bazı öğrenci ise 100 yaşa kadar yaşayan da var. Yani Tanrı mutlaka arıyor. Sonra alacaktır. Mesela köyde bakıyorum. Mesela yazın böyle çok gürültü çıkaran bir böcek var. Yani Haziran'da ya da Ağustos'ta mesela çok gürültü çıkıyor ama sonbahar gelince sesi değişiyor. Ondan sonra yaprak dökülürken artık bu böcek gürültü çıkartmıyor. Ölmüyorlar. Gidip bakıyorum. Yani o böcek ararken mem diyor. Bütün bedeni hareket ediyor. Ama sonra tamamen kuruyor ve ağacın gövdesinde böyle böyle yapıştırılmış bir şekilde duruyor. Bacağı olsun. Hepsi içinden çıkıyor. Mesela kapak oluyor. İçinden beden çıkıyor. Aynen bunun gibi ruhumuz da yani beden içinde oluyor. Sonra sonbahar gibi serin bir rüzgar eserken yani o böcek içinden çıkıyormuş gibi biz de aynen öyle olacağız. Yani zaman olunca o zaman Tanrı bizi alacaktır. Sadece kapak yani kalıyor. Ağacın gövdesinde kapak kalıyor. Ben geçmişte bunları çok topladım ve biriktirdim. Yani siz mesela bu kapağı görenler iyice bilir. Yani gözde var, ağızda var ama içindeki beden çıkıyor, bir yere uçmuş oluyor. Göremiyorsunuz. Yani beden derken aynen bunun gibi oluyor. Yani içindeki tamamen çıkıyor. O yüzden İsa Mesih sürekli diyor ki sizi almaya geleceğim diyor. Sizi almaya geleceğim diyor. O yüzden yani her zaman uyanık olun diyor. Her zaman uyanık ol diyor. Yani bugün ya bugün olacak, sonraki gün olacak bilemeyiz. Yani gündüz mü ya da gece mi yani biz bilemeyiz. O yüzden her zaman uyanık olun diyor. Şimdi Rab göğe alındı. Göğe alınıp ne yapıyor? Yer hazırlıyor bizim için. Yer hazırlamaktadır. Yuhanna 14 1'den 3'e kadar baktığımız zaman gökte yeriniz çoktur diyor. Ben yer hazırlayacağım. Hepsi hazırladığım zaman sizi almaya geleceğim diye bağ verdi. Yani sonra bizi alacağız. Bu bizim ümidimiz oluyor. Siz bunu unutmamanız gerekiyor. Biz bu ümidi unutmamamız gerekiyor. Yani bizi alacağız. Her neyse biz bir gün ayrılacağız. Yani erken ayrılabiliriz. Ya da yani geç ayrılabiliriz. Şimdi İsa Mesih'in öğrencileri yani hep beraber 100 yaşa kadar yani yaşamıyor. Bir kişi mesela 20 yaşa kadar ya da öbür kişi 100 yaşa kadar yaşayabilir. Aynen bunun gibi biz mesela iman hayatımızı harika bir şekilde sürdürmüş olsa da herkes mesela sonuçta ölüyor. Rab onu alıyor. Rab ruhumuzu alıyor. Beden topraktan ama ruh gökten geldiği için, yukarıdan geldiği için tekrar alacaktır. Ben ruhunu alacağım diye diyor. Yani Rab bizim ruhumuzu alacaktır. Mutlaka alıyor. Siz beni alamazsınız diyemez. Yani alamaz bu dünyada kalabilir ama bir gün mutlaka ölür. Ama Tanrı seni almasa ne olacaktır? Yani cehennem ateşine atılabilir. Yani Rab cehennem ateşine atılmasın diye kendi oğlunu gönderdi. Oğlunu gönderdi ve ama insanlar onu öldürdü. O tamamen öldü. O bayılmadı. Yani onun göğsü mısrakla söküldü. Ama Tanrı onu diriltti. Dolayısıyla biz İsa Mesih ile birlikte yani ölmüş olan İsa Mesih. Onu Tanrı diriltti. Aynen bunun gibi kutsal ruh sizi de o şekilde diriltecek diye bize umut sağladı, umut verdi. Göğe alındı, o şekilde göğe alındı. Biz İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla Baba Tanrı'nın kendi işini yapmakta olduğunu iyice anıyoruz değil mi? Ve o değerli kanını akıttı. Ve bu kanıyla biz mesela temizlendik değil mi? Yani biz ne kadar günahımız var. İsa Mesih olmasaydı o günah içinde ölecektik. Mahvolacaktık. Ama Rab bizim günahımızı üstlendi. Dolayısıyla biz çok cesaretli olabiliriz. Ben aslında çok utangaç bir insanım, cesaretsiz bir insanım ama İsa'nın kanıyla çok cesaretliyim. Ne kadar çok cesaretli oldum. Başka insanlar mesela sen günahkarsın diyebilir ama evet ben bunu kabul ediyorum ama artık ben şimdi artık günahkar değilim. Çünkü İsa'nın kanıyla ben doğru kişi oldum. Rabbin kanıyla. Tanrı bunu kabul ediyor ve kutsal ruhu gönderdi. Beni mühürledi. Ve Tanrı'nın kutsal ruhuyla bunu mühürledi ve garanti ediyor. O yüzden bu şekilde kutsal ruhu aldım. Kutsal ruh gözle görünmüyor. Görünmeyen Tanrı İsa Mesih'i dirildiği gibi gözle görünmeyen kutsal ruh içimizde kalıyor ve Tanrı kendisini gösteriyor. O yüzden kutsal ruh aracılığıyla bilgi söz, ve tan kutsal ruh aracılığıyla iman söz, kutsal ruh aracılığıyla güç ve ruh ayartmak ve hastalık iyileştirmek ve güç işleme, kutsal ruh aracılığıyla bilinmeyen dillerle konuşma ve çevirme, kutsal ruh aracılığıyla bu şeyler gösteriliyor. Dolayısıyla pirisleniyor ve yaprak çıkıyor ve çiçek açıyor, meyve veriyor. Aynen bunun gibi kutsal ruhun meyve yani bende oluyor. Ben şimdiye kadar kutsal ruh kendisini göstersin diye çok dua ettim. Ondan sonra kutsal ruh görünmektedir bende. O yüzden başka insanlardan da harika şekilde çalışabiliyorum. Rabbin işini yapabiliyorum. Rab şimdi de çalışıyor bende. Bu ne kadar şükredici, ne kadar harika bir şey değil mi? Şimdi benim ümidim onun beni arması oluyor. Beni arması oluyor. Yani Rab söyledi mesela, insanlar mesela dünyada yani kendi dünyada ağaçlar çok var. Mesela kendi çocuklarını kendi çocukları için çok feda ediyor. Yani hatta bizim Koreliler daha çok kendi çocuklar için feda ediyor. Ama şimdi artık okulu mezun olunca artık merak etmemek gerekiyor. Bağımsız olması gerekiyor. O zaman meyve verebilir, yaprak çıkabilir. Ama yaşlanırsa da sürekli bakmaya çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor, sorumluluğunu taşıyor. O yüzden kendi çocukları gelişemiyor. Ya bu nedenle gelişemiyor. Çünkü sonuna kadar anne babasına dayanıyor ve anne babasının bir şey almaya çalışıyor. Yani anne babasında mülk varsa, yani çocuklar kavga ediyor birbirlerine karşı, kavga ediyor. Mahkeme bu işleri getiriyor. Ne kadar çok var böyle işler. Dolayısıyla çocuklar anne babasının mülkünden dolayı düşman oluyorlar. İleride daha çok geçmişte mesela fakir kuzeniler yani kardeş gibiydi ama şimdi artık kardeşler bile tamamen yani tanımayan kişi gibi olacaktır. Yani bu sanki Ağustos böceği sonbaharda kapaktan çıkıyormuş gibi bunu iyice anlamamız gerekiyor. Rab bizi çağırdık zaman biz her birimiz bizi çağıracak. Bir gün Rab havaya gelecek. Rab havaya geldiği zaman yani evren içine gelecek. Evren içine gireceği zaman orada Rab bize verdiği ruhu tekrar alacaktır. O zaman anında bütün dünyadaki mescitler ansızın alınacaktır. Bu dünyadan ayrılacaktır. Onlar büyük sıkıntı içinde olmayacaklar. Bazı insanlar şöyle diyor. Pastorum, vahiy kitabında sıkıntılar günü var. Bunu nasıl dayanabilirim diyor. Yani sıkıntılar hakkında düşünmeyin. Onu düşünürse mahvolursunuz. Gerçek Hristiyan bu sıkıntı zaman içinde olmayacaktır. Yani bu zaman olmadan önce havaya olacak. Havaya alınacak. Rab bizim ruhumuzu alacaktır. Ondan sonra cennet bahçesinde olacağız. Havada Rab ile birlikte olacak. Orada düğün olacak. Düğün derken iki kişi bir oluyor. Mesih ve kutsallar bir oluyor yani. Gökte hepsi dirilecek ve Rab ile görüşecekler. O zaman yeryüzünde 5 aydır çok büyük sıkıntı zamanı olacak. Hemen hemen bütün insanlar ölecekler. Yani bombayla ölmeyecekler. 5 yıldır çok sıkıntı çekerek hepsi o sıkıntı içinde olacaklar. Hayal edilemez bir derecede çok büyük sıkıntı çekecek. Siz sıkıntı içinde olmak ister misiniz? Sıkıntıdan korkuyor musunuz? Ben sıkıntıdan korkmuyorum. Çünkü ben sıkıntı olmadan önce Rab beni alacaktır. O yüzden sıkıntı günü gelmeden önce Rab hava içi, havaya gelecek ve beni alacaktır. Havaya almayacak kişiler bu dünyada sıkıntı çekmek lazım. O yüzden dünyadaki 15 milyar yani kişi hepsi mahvolacak ve İsrail yani İbrahim'in soyu sadece burada kalacak ve ileride 1000 yıl daha yaşayacaktır. 1000 yıl daha yaşayacaktır. O güne kadar biz İsa Mesih ile birlikte burada 1000 yıldır kral egemen sürdüreceğiz. Bu kutsal kitabın badi oluyor. Biz gerçekten Rab bizi alacağı zaman biz göğe alınıp alacağımız bir görkem var. Oysa kutsal kitap diyor ki güneşin görkemi, ayın görkemi ayrıdır diyor. Böceğin görkemi ve insanın bedeninin görkemi ayrıdır diyor. Yani o gün bütün kişinin görkemi ayrı diye 1. Korintliler 15. bölümde anlatıyor. Yani siz dirildiğiniz zaman görkeminiz olacak mıdır? Görkem olacak mıdır? İsa Mesih 3 yıldır mesela bu dünyada hiç ev kurmadı ya da mülk biriktirmedi. O sadece 11 tane öğrenci harika şekilde yetiştirdi. O 11 kişi yetiştirdi ve dünyaya bıraktı ve köye alındı. O 11 kişi o kadar çok çalıştığı için biz şimdi Hristiyanı bu dünyada yayıldı ve sen ve siz ve ben de İsa'ya inanıyoruz. Paulus mesela Paulus ne dedi? Müsterleyerek yetiştirdiği öğrencilere siz benim tacımsın diyor. Yani sizin tacınız acaba var mı? Bazı insanlar kiliseye iyice katılanları öğrenci olarak yetiştirerek bölücülük ediyor. Mesela insanları çağırıyor, kendi öğrencisi yapmaya çalışıyor. Yani sanki İsa Mesih gibi. Hiç yani İsa'ya inanmayan kişileri çağırarak öğrenci olarak yetiştirmek lazım. Bütün ulusları, bütün insanlar yani İsa'ya inanmayan kişileri çağırıp öğrenci olarak yetiştirmek lazım. Yani Nikolas da öyle yaptı. Kilise içinde bazı insanlar çağırıp kendi öğrencisi olarak yaptırıyor. Ondan sonra bölücülük ediyor. Kiliseyi tamamen yani alt üst ediyor. Kutsal Ruh diyor ki ben Nikola'dan nefret ediyorum. Siz de nefret ediyorsunuz. Ben başlamayacağım diye Vahiy kitabında anlatıyor. Yani öğrenci yetiştirin derken İsa'yı tanımayan yani insanları çağırıp onu öğrenci olarak yetiştirin anlamına geliyor. Bu benim tacım olacaktır. Sizin tacınız acaba var mı? Kilise içinde iyice iman edenleri yani bana gel ben iyice sana bir şey öğreteceğim diyerek bölücülük yaparak grup yapan öyle kişi anlamına gelmiyor. Yani hiç İsa'yı tanımayan kişileri yetiştirme. Oysa mümkün olduğu kadar müsterlememiz lazım ve can kurtarmak lazım. Onları öğrenci olarak yetiştirmek gerekiyor. Ben vaaz vererek öğrenci yetiştiriyorum ve kitap yazarak öğrenci yetiştiriyorum. Bu benim tacım oluyor. Siz gerçekten kendi tacınız var mı? Kendi tacınız acaba var mı? Kendi tacınız acaba var mı? Tacı yoksa yani ne kadar fakir oluyor? Bunu iyice bilmemiz gerekiyor. O yüzden burada kapının dışında dış gıcırtısıyla ağlayacak kişi var diyor. Bu cehennem değil. Gökte de mesela kapının dışında olacak kişi var. Babanın evine girecek kişi var ve saray içinde olacak kişi var ve dışında olacak kişi de var. Yani kapının dışında olan kişi. Ona taçsız olanlar oluyor. Çok fakir oluyor orada. Siz bu dünyada çok tembel, çok gurur. İnsanın duygusundan dolayı yani tacını kaybediyorlar. Biz gerçekten acaba tacım var mı? La. Rabbim verdiği ruhunu tekrar alacaktır. Tekrar alacağı zaman, yani o Ağustos böceği gibi beden kapaktan çıkacaktır. Acaba sizin yaptığınız işler gökteki egemenliği için yaptıysa, sizin ruhunuz gideceği yerde o da olacaktır. Sizin tacınız olacaktır. Ama ben bu akşam senin ruhunu alacağım ey akılsız kişi. Sen yerde çok çabaladın, mülk biriktirdin, bu kiminki olacak? Yani diyor. Yani çocukları sadece kavga edecek değil mi? Mahkeme gidecek değil mi? Mahkemeye gidecekler değil mi? Yani acaba sizin biriktirdiğiniz o mülk kiminki olacak? Ben gerçekten şimdi de ben ne kadar daha çok bu dünyada yaşayacağımı bilmiyorum ama eğer benim için bir alıcım varsa, yani kilise için kullanma için mücadele ediyorum. Benim ümidim bu. Benim isteğim bu. Yani bir iki tane olsun, bir iki tane olsun daha kiliseyi kurmak istiyorum. Çünkü benim ruhumu Rab aldığı zaman benimki bu dünyada hiç kalmasın. Hepsi Tanrı'nınki olsun diye. O yüzden kutsal kitapta diyor ki, ey akılsız kişi, sen ev yapıyorsunuz ve ondan sonra rahatım diyorsunuz. Ama senin ruhunu bu gece alacağım. Seninki kiminki olacak? Yani bu şekilde Tanrı'nın açısından zengin olmayan, bu dünyada mülk biriktiren kişi aynen bunun gibi olacak diyor. Biz gerçekten bazı insanlar çok çabalıyor ve kilise kuruyor. Yani bu dünyada Tanrı'ya gerçekten Tanrı'nın açısında zengin olması lazım. Ama Tanrı'nın açısında zengin olması gerekirken Tanrı'ya şikayet eden var. Bazı insanlar Tanrı'dan kendi ruhunu alanlar var. Yani gerçek artık Tanrı'na bile bile günah işleyince geçmişteki öz günah içinde olanlar gibi olursa bu kişi için artık kurban olmayacak diye İbraniler 10:20'de yazılıyor. 10:20'den 30'a kadar yazılmıştır. Niçin biz Tanrı bizim ruhumuzu almasını sağlıyor? Ve ben bu dünyadaki bütün emek Tanrı'nın önünde zengin olması içindi. Yani iş yerinde çalışırsa da, mesela para kazanırsa da mutlaka gerçekten bir amaç olması lazım. Tanrı'nın egemenliğinde zengin olmak için ve Tanrı'nın egemenliğine mülk biriktirmek lazım. Bütün gayretle, yani Rabbin egemenliği için çalışarak, mesela yorularak ölse, mesela sizin ruhunuz Rab aldığı zaman bu dünyada hiçbir şey kalmayacaktır. Ama bu sizin için bir taç olacaktır. Ama herkes niçin dua ediyorlar? Ne içeceğim, ne yiyeceğim diye dünyadaki arzular için dua ediyorlar. İlk önce onun egemenliğini, onun doğruluğunu isteyin diye Rab söyledi. Biz daha çok, yani ümitli bir iman hayatımızı sürdürmek lazım. Ümit olması lazım. Ruhumu aldığı zaman bu dünyada bana ait olan hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bendeki bir şey bu dünyada olursa siz boş bir zaman geçirmiş oluyorsunuz. Biz gerçekten Tanrı'nın egemenliğinde zengin bir kişi olmamız gerekiyor. Tanrı'nın egemenliğini zenginleştirmek gerekiyor. Ve Rabbin alacağı zaman için her zaman hazır olmamız gerekiyor. O yüzden her zaman sevinçli olmak gerekiyor. Beden ne kadar yorulursa da Tanrı'nın içinde sevinçli olması lazım. Her zaman sevinçli olması lazım. Sevinçli olması lazım. Sizin ruhunuz için. Bir gün ben böyle kişi gördüm. Bizim kilisede mesela. Bizim kilisede görevli bir kişiydi. Çok hastaydı ve ölmek üzereydi. O yüzden beni çağırdı ve başka kilise işçilerle birlikte gittiğim kağıt çıkartarak diyor ki ben de olan 15 milyon won var diye, hepsi bunu veriyorum diye şunu yaptı. Ondan sonra sevinçle doluydu. Ondan sonra iyileşti. Yani ölmedi, iyileşti. Ondan sonra karısı onu azarlamış. Yüreği değişti. Ondan sonra beni çağırıyor. Ben de ona gittim. Benim verdiğim sunu yanlış düşünerek yapmışım. Tekrar verir misiniz diyor. Yani geceleyin ben nasıl onu yapabilirim? Yani sonraki günün sabaha kadar yani o parayı yapmaya çalıştım. Ondan sonra o parayı aldıktan sonra 8 saat sonra öldü. O aile tamamen artüstü oldu. Yani Tanrı o aileyi sevmedi belli. Bu ne kadar korkunç bir şey. Bunu bilenler bayağı çok var. Tanrı yani İbrahim'e senin biricik oğlunu, senin sevdiğin o oğlunu bana ver dediği zaman İbrahim ona itaat etti. İbda diye bir kişi var. O da diyor ki ben savaşta zaferli olunca beni karşılaşan kişi sana sunu olarak vereceğim dedi. Ondan sonra zaferli olduktan sonra evet döndüğü zaman kendi biricik çocuk baba diye onu karşılaşıyor. Ondan sonra iptal diyor ki çok ağlayarak söyledi ki ben çok sevinçliyim diyor ama sen beni çok üzüyorsun. Ben üzüntülüyüm senden dolayı diyor o kıza. Çünkü Rab'be söz verdim. O yüzden ben bunu mutlaka yapmam gerekiyor diyor. Kızı da ne dediğini anlıyor. Ondan sonra sen Tanrı'dan lütuf aldın. O yüzden Tanrı'ya bir söz söylediysen mutlaka yerine getirmeli dedi. Beni sunu olarak ver dedi. Ondan sonra 2 aydır ona zaman veriyor. Senin kardeşlerinle birlikte ağırla demiş. Ondan sonra 2 ay sonra onu sunu olarak verdi. Tanrı'nın yani Tanrı buyruk verdiği için yani onu sunu olarak verdi. Tanrı'yı denememek gerekiyor. Sınamamak gerekiyor. Pentekost gününde mesela Hananya ve Sapira olayı biliyorsunuz. Kimse Tanrı'yı denememek gerekiyor. Siz kutsal ruhu kandırmamak gerekiyor. Siz seviniyorsunuz ama bir gün neden kutsal ruha şikayet ediyorsun? Sen Tanrı'yı denemeye çalışıyorsun. Denememek lazım. Biz gerçekten ruhumu alacağı zaman var. Bunun için hazır olmak gerekiyor. Yaratılış kitap 1. bölümde insanlık bu dünyada olabilmek için bütün ortam sağlıyor. Ondan sonra insanlık günah işliyor ve İsa Mesih çağımda öldü ve şimdi artık dirilip göğe alındı. Ondan sonra tekrar geleceğini bağıra diyor ve Vahiy kitabında en son bölümünde en son ayette ne diyor? Amin Nabisa test gelin diyor. Amin Nabisa test gelin diyor. Ben seni almaya geleceğim denen Rabbin sözünden dolayı etkilenmek lazım. Ondan sonra amin Rabbisa test gelin demek lazım. Amin derken aslında gerçekten anlamına geliyor. Gerçekten doğrusunuz anlamına geliyor. Evet doğrudur anlamına geliyor. Amin Rabbisa test gelin. Test gelin. Amin Rabbisa test gelin. Hep beraber diyelim. Amin Rabbisa test gelin. Amin Rabbisa test gelin. Daha yüksek sesle diyelim. Amin Rabbisa test gelin. Daha yüksek sesle diyelim. Amin Rabbisa test gelin. Evet. Amin Rabbisa test gelin. Bu akşam Ne zaman olsun amin labisa tez gelin. Kusa kitabı okuduğumuz zaman yatırış kitabında şimdiye kadar yani uzun zaman yaşamak istiyorum ama en son ayeti okuduğum zaman amin labisa tez gelin diyor. Yani bu kusa kitaptır. Amin labisa tez gelin. Gerçekten biz iman gerekiyor. İmanımız lazım. Sizde iman gerekiyor. Ümit olması lazım. Bizim kilise elemanlar gerçekten ümitle iman hayatını sürdürmek gerekiyor. O yüzden herkes taç yani alması lazım. Taç nedir? Siz benim tacımdır diyor. Yani o yüzden Paulus kendisi müsterleyerek yetiştirdiği kişi tacı olduğunu söylüyor. Sizin tacınız acaba var mı? Canım taç alalım diyelim. Canım taç alalım diyelim. Daha yüksek sesle diyelim. Canım taç alalım diyor. Canım taç alalım. Gerçekten gerçekten taç almak gerekiyor. O gün labisa tez gelin. Tez gelin. Tez gelin. Hep beraber diyelim. Amin labisa tez gelin. Hep beraber diyelim. Amin labisa tez gelin. Amin labisa tez gelin. Amin labisa tez gelin. Bu dünyada Rab havaya gelmeden önce de yani biz Rab bizi alabilir. Bu her zaman yani geçerli. Yani bizi çağıracaktır mutlaka. Bugün gerçekten amin labisa tez gelin diyen kişi sadece öyle kişi yerden kalkın. Acaba tez gelecek mi diye korkan kişi varsa yerde oturun. Amin labisa tez gelin diyenler sadece yerden kalkın. Gözünüzü kapatın ve gerçekten canınız nasıl bir durumda mıdır iyice görün. Acaba taç var mı? Acaba öğrenci var mı? Amin labisa tez gelin diye ağzınızla gerçekten bağırabilecek kadar cesaretiniz var mı? Hep beraber gerçekten bağırarak, yalvararak dua edelim.